Elçilerin İşleri 4. bölümdeki temel konu inanlılar topluluğunun gördüğü ilk zulüm Kutsal Ruh'un gücüdür. Bu bölüm Petrus'un ikinci vaazının sonucunda ortaya çıkan şeyleri göstermektedir. Bu vaazın sonucunda 5000 kişi kurtuldu. Daha sonra elçiler tutuklanarak cezaevine kondular. Bu olay Sadükilerin kışkırtmaları sonucunda meydana gelmiştir. Bunun nedeni de verilen vaazın İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili olmasıydı. Şimdi birlikte inanlılar topluluğunun gördüğü ilk zulüm zamanında birlikte bakalım. Elçilerin İşleri 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadüküler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı diye yazıyor. Dikkatinizi görmesi oldukça ilginç ve şaşırtıcı olan bir şeye çekmek isterim. Rab İsa'nın elem görmesine yol açan ve sonunda yakalanarak haç üzerinde ölmesine neden olan insanlar kimlerdi biliyor musunuz? Bu insanlar kendilerini dindar gören ferisilerdi. Ferisiler İsa'ya yeryüzündeki hizmeti süresince sürekli düşmanlık beslemiş kişilerdi. Tabi ferisilerin arasında Rab'be iman edip kurtulan birçok kişi olmuştur. Örneğin Nikodim bunlardan birisiydi. Yine Arametyalı Yusuf da bunlardan birisi olmuş olabilir. Tarsuslu Saul'ün de bir ferisi olduğunu biliyoruz. Açıkçası ferisiler arasında Rab İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu görüp kabul eden daha birçok kişi olmuştur. Bunlar İsa Mesih'in hakkından geldikten sonra İsa Mesih'e besledikleri düşmanlık ve garez son bulmuştu. Şimdi İsa Mesih'in ölümden diriliş olayına inanmayan Sadukiler imanlı topluluğunun ortaya çıkmasıyla düşmanca bir tutum içerisine girmişti. Çünkü elçiler İsa Mesih'in ölümden dirildiğini vaaz ediyorlardı. İncil'in duyurulmasına en çok karşı çıkanların alkol alan içkici insanlar olmadığını açıkça anladım. Haydutlar beni hiçbir zaman rahatsız etmediler. Bir vaiz olarak en çok nerede zorlandığımı sizlere açıklamak isterim. Bunlar liberal yani kutsal kitaptan sapmış, ne yaptıklarını bilmeyen din adamlarıydı. Kendilerinin yeniden doğuşları olduklarını iddia eden kilise adamlarının yanında her zaman zorlandım. Bunlar gerçekten de İncil'in vaaz edilmesine düşman olmuşlardı. Bunlardan kaç tanesinin benim radyo hizmetimi yok etmeye çalıştığını öğrenerek gerçekten çok şaşırdım. Bize en çok karşı duranlar bunlardı. Evet, karşı duranlar sarhoşlar, haydutlar ve kurtulmamış insanlar değil ama işte o resmi din adamlarıydı. Bu kişiler bugünün Sadükileridir. Doğaüstü gücü inkar edenler onlardır. Tanrı sözünü ya dudaklarıyla ya da yaşadıkları yaşam biçimiyle inkar edenler işte günümüzün bu resmi din adamlarıdır. Bunu fark etmek önemlidir. O günün Sadükileri gibi bugünün Sadükileri de ölümden diriliş olayını vaaz eden herkese sorun çıkarmaya çalışırlar. Evet dostlarım, sizler de İsa'yı vaaz edebilirsiniz. Onu yumuşak ve tatlı bir kişi olarak tanıtabilirsiniz. Ve böyle yaptığınız için de başınız herhangi bir belaya girmez. Ama İsa Mesih'i yeryüzüne gelen, insanlara günahlarını gösteren, insanların günahları uğrunda haç üzerinde ölen ve sonra büyük bir güçle ölümden dirilen yüce kurtarıcı olarak vaaz ettiğinizde başınız dertten eksik olmaz. Nefret edilen, duyulmak istenmeyen haber işte budur. Elçiler bu haberi vaaz ettikleri için Sadükiler tarafından tutuklanarak Yahudilerin yüksek meclisi olan Sanhedrin'e çıkarıldılar. Elçilerin İşleri 4. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle yazar. Onları yakaladılar. Akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Bütün bunlar Petrus'un vermiş olduğu vaazdan sonra Süleyman'ın eyvanında meydana geldi. Eğer orada iman eden 5000 erkek varsa o zaman onlarla beraber iman eden kadın ve çocuk sayısı sizce ne kadardır? Sormak isterim. Oradaki bütün kalabalık, hemen hemen herkes tövbe ederek Rab'be gelmişti. Ben Simon Petrus'u eleştirmeye her zaman isteksiz olmuşumdur. Petrus'u sevmemek elinizde değildir. Bu kişi Tanrı tarafından güçlü bir şekilde kullanılan bir kişiydi. Burada bugün iman edenlerin sayısının dikkatsizce abartıldığı sıradan bir İncil duyurma toplantısına benzer bir toplantı olmadı. Burada Rab'be geldiği söylenenlerin hepsi Rab'bi gerçekten kabul etmiş kişilerdir. O günden bugüne böylesine kalabalık bir topluluğun aynı anda Rab'be geldiklerine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Yeryüzünde inanlılar topluluğu yaşadıkça böylesine kalabalık bir sayının aşılabileceğini de pek zannetmiyorum. Elçilerin İşleri 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Başkahin Hana'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkahin soyundan gelen herkes oradaydı diye yazmaktadır. Burada söze edilenlerle daha önce karşılaşmıştık. Bunlar arka planda görünen Hanna ve Kayafa idiler. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde öldürülmesinde büyük etkileri olan insanlar işte bu iki kişiydi. Ve Elçilerin İşleri 4. bölüm 7. ayette ise Petrus da Yuhanna'yı huzurlarına getirtip onlara siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız diye sordular. Bu mahkemeye çıkarılanlar Petrus ile Yuhanna'ydı. Tapınağın kapısı önünde duran sakat adam iyileşmiş, Petrus da ikinci vaazını vermişti. Yahudilerin yüksek kurulunda bulunanlar onların bu şeyleri hangi yetkiyle ve kimin adıyla yaptığını bilmek istiyorlardı. Elçilerin İşleri 4. bölüm 8. ayette ise o zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. Halkın yöneticileri ve ileri gelenler. Bu ayette Petrus'un kutsal ruhla dolduğuna dikkat edin. Petrus bu olayda kutsal ruh tarafından vaftiz edilmiyordu. Bu vaftiz daha önceden bir defa olmuştur. Ama bununla beraber Petrus bu olayda kutsal ruhla doldu. Bu bizim peşinden koşmamız gereken, sürekli olarak istememiz gereken bir şeydir. Kutsal ruhla vaftiz olacağım diye bekleyip durma. Onlar Pentekost gününde hepsi bir bedene vaftiz oluncaya dek beklemişlerdi. Ama sen bugün günahlarından tövbe ederek İsa'ya gelecek olursan o zaman yeniden doğacaksın ve böylece kutsal ruhla vaftiz olarak inanlar topluluğuna yerleştirileceksin. Elçilerin İşleri 4. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise şöyle yazar. Eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştirildiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. Petrus bu insanlara konuşmakla iyi bir iş yaptı. Şimdiye kadar konuşmak için ağzını her ne zaman açsa ayağına çelme takılan Petrus, bu kez ayaklarına barışla ilgili sevinç getirici haberin çeviklik ayakkabılarını takmıştı. Kutsal ruhla dolu olan Petrus şu sözlerle doğru bir şey söylemekteydi. Bu hasta adam için yapmış olduğumuz iyi iş için mi yargılanıyoruz? Bu soru iştenlerin yüreğini epey meşgul etmiş olsa gerek. Elçilerin İşleri 4. bölüm 11. ayette ise İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş tacı durumuna getirilen taştır diye yazıyor. Petrus sözlerine devam ederek Rab İsa ile ilgili iki büyük gerçeğe işaret etmektedir. Bunların birincisi İsa Mesih'in çarmıha gerilmiş ama sonra ölümden dirilmiş olmasıdır. Bunların ikincisi de İsa'nın köşenin başına konulan taş olması gerçeğidir. İsa Mesih ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım demişti. Bu kaya Mesih'tir. Ama burada Petrus o taştır diyordu. Peki taş nedir? Bu taş inanlar topluluğu olan kilise midir yoksa Petrus mudur? Hayır, her ikisi de değil. Bu taş da Nasıralı Rab İsa Mesih'tir. O köşenin baş tacı olmuştur. Bu İsa Mesih ölümden dirildikten sonra ortaya çıkmış olan bir gerçektir. İsa'nın ölümden dirilişi konusunun İncil'in vaaz edilmesinde nasıl merkezi bir rol oynadığına iyice dikkat etmenizi isterim. Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayette başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur diyor. Kutsal kitapta, İncil'de. İsterseniz İsa Mesih'in doğumuna ve meleğin vermiş olduğu bilgilere geri dönelim. Matta 1. bölüm 21. ayet bize bu konuda şöyle bilgi verir. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Evet, İsa kurtarıcıdır. Başlangıçta onun adı buydu. Bu adı kabul ettiğinizde bu adın taşımış olduğu bütün özellikleri de kabul etmiş oluyorsunuz. Petrus bu gerçeği burada açıklıkla dile getirdi. Ve ben de şunu açıklıkla vurgulamak istiyorum ki İsa'ya geldiğinizde dostum ona kurtuluş için gelmiş oluyorsunuz. Çünkü bu göğün altında sizi kurtarabilecek İsa'dan başka bir at yoktur. Yasa sizi kurtaramaz. Din sizi kurtaramaz. Dinsel bir tören sizi kurtaramaz. Halkını günahlarından kurtarmak için yeryüzüne gelmiş kişinin adı İsa'dır. İman yoluyla İsa Mesih'e yaklaşan her insan günahından kurtulur. Kurtuluş için bakabileceğimiz başka hiçbir yer yoktur. Bütün dünya tarihinde gelmiş geçmiş bütün dinlerin ve bu dinlerin doğmalarının kesin bir kurtuluş gösterememesi ilginç değil midir? İşte bu gök altında aracılığıyla kurtulabileceğiniz başka hiçbir isim bulunmamaktadır. Eğer Mesih'e gelip ona güvenirseniz işte gerçek olarak o zaman kurtulursunuz. İsa Mesih'e iman etmek kurtuluşumuzu garantiler. Bu sözlerle Simon Petrus bu büyük haberi duyurarak Yahudilerin yüksek kurulu Sanhedrin önünde yapmış olduğu savunmayı işte bu uygun ve güzel sözlerle tamamladı. Elçilerin İşleri 4. bölüm 13. ayette kurul üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler diye yazar. Okul bitirmemiş ve sıradan, yani bu adamlar bir ilahiyat fakültesi bitirmemişlerdi. Onlar böyle cahil ve sıradan kimseler oldukları halde Sanhedrin üyeleri onların İsa ile birlikte bulunmuş olduklarını kabul etmek zorunda kaldılar. İnsanların dikkatini şu ya da bu yolla İsa'ya çeken bir hayat yaşamak ne kadar mükemmel bir şeydir. Elçilerin İşleri 4. bölüm 14 ve 15. ayetlerde iyileştirilen adam Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar diye İncil kayıtları bu olayı bize aktarmaktadır. Petrus'un konuşması bu adamları etkilemiş miydi? Hayır, bu adamlar hiç de etkilenmemişlerdi. Elçilerin İşleri 4. bölüm 16. ayette bu adamları ne yapacağız dediler. Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz. Bir mucizenin gerçekleştiğini o günün sadükileri bile reddedemiyordu. Mucizeleri reddetmek için insanın kutsal kitaptan sapmış bir görüş takılması gerekir. 21. yüzyılda yaşayıp olayların geçtiği yerlerden binlerce kilometre uzaklarda yaşanması gerekir. O gün mucizenin olduğu yerde siz de bulunmuş olsaydınız o mucizenin gerçekleştiğini kolay kolay görmemezlikten gelemezdiniz. O günün kutsal kitaptan sapmışları dahi bir mucize olduğunu reddedemiyoruz demek zorunda kalmışlardı. Bugün insanlar bir mucize görseler hemen inanacaklarını söylüyorlar. Böyle bir şey gerçek olamaz. İnsanlar bu olayda gerçekleşen mucizeyi gördükleri halde iman etmemişlerdi. Ve sizler de o insanlarla aynı doğaya sahipsiniz. Sorun insanın düşüncesinde değil ama yüreğinde, yani bir şeyi isteyip istememesindedir. Acınacak kadar kötü bir durumda olan şey insanın yüreğidir. İmansızlık gerçeklerle ilgili bilgilere sahip olmamaktan değil ama insan yüreğinin buna çok elverişli olmamasından kaynaklanmaktadır. Sonra şöyle bir düzen hazırladılar. Elçilerin İşleri 4. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Böylece onları çağırdılar. İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular diye yazıyor. Petrus ile Yuhanna bu durumda onları karşılıksız bırakmadılar. Elçilerin İşleri 4. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında karşılık şöyle gelir. Ama Petrus ile Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti diye yazmaktadır. Bütün bu olup bitenlerden sonra Yahudilerin yüksek kurulunu oluşturan kişilerin yumuşayacağını zannettiniz değil mi? Ama onlar hiç de yumuşamadılar. Taş gibi sert bir tavır takınmışlardı bir kez. Yürekleri de kaya gibiydi. Şimdi kutsal ruhun gücünü göreceğiz. Elçilerin İşleri 4. bölüm 23 ve 24. ayetlerde şöyle yazar. Serbest bırakılan Petrus'la Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Petrus ile Yuhanna şimdi artık serbest kaldıklarından inanlar topluluğuna geri gitmişlerdi ve onlara olup bitenleri anlatıyorlardı. Burada kayıtlara geçmiş inanlar topluluğunun büyük bir toplantısını görmekteyiz. İnanlar topluluğunun ruhsal durumunun o zamandan bu yana bir daha böylesine güçlü bir düzeyde bulunduğunu hiç zannetmiyorum. İnanlar topluluğunun böylesine güçlü olmasının nedenini yapmış oldukları dualarda görmekteyiz. Ancak onların duaları sırf sözlerde değil ama aynı zamanda söyledikleri ve yürekleriyle katıldıkları hamd ilahilerinde yer almaktaydı. Rab sen Tanrısın, Rab sen Yaratıcısın diyorlardı. Dostlarım korkarım inanlar topluluğu bugün bundan emin değildir. Oysa Rab Tanrı'dır. Sizler Rab İsa'nın Tanrı olduğundan emin misiniz? Gerçekten emin misiniz? İşte en önemli olan şey de budur. İnanlar topluluğu ne yazık ki bu konuda emin değil. Yolunu el yordamıyla zor bulan inanlar topluluğu bugün oldukça güçsüz bir durumdadır. İnanlar topluluğu her zaman yöntemlerden söz etmekte, her zaman bu yemi kullanarak insanları bu yola çekmeye çalışmaktadır. Mahalle kilisesi ya da merkez kilisesi hemen hemen bir din derneği durumuna düşmüş durumdadır. Kilise artık eskisi gibi Tanrı'nın gücünün bulunduğu bir ev olmaktan ne yazık ki çıkmıştır. İlk dönem inanlar topluluğu İsa Mesih'in Tanrı olduğundan emindi. Ve ikinci mezmurdan şu alıntıları yaptılar. Kutsal ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti Rabbe ve Mesih'ine karşı diye yazıyor Elçilerin İşleri 4. bölüm 25 ve 26. ayetlerde. Bu ikinci mezmurda geçen sözlerin gerçekleşmesinin başlangıcı İsa Mesih'i haşa gerdiklerinde olmuştur. İsa Mesih'ten ve Tanrı'dan duyulan nefret 20 asırdan bu yana yuvarlana ne yazık ki süre gelmektedir. Bu nefret hem geniş bir alana yayılmakta hem de gün geçtikçe hız kazanmaktadır. Bu yuvarlanış insanın Tanrı'ya son isyanında büyük bir patlak verecek ve yeryüzünde çok büyük bir yankı yaratacaktır. Elçilerin İşleri 4. bölüm 27 ila 29. ayetler arasında şöyle yazar. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Bu beni çok etkiledi. Burada geçen sözler büyük bir dua ve hamd hizmetidir. İnanların hepsi aynı düşüncedeydiler. Tümü aynı anda dua etmiyorlardı ama dua eden kişinin dediklerini kesinlikle amin sözleriyle destekliyorlardı. Burada dikkat edecek olursanız onlar yapılan baskıların sona ermesi için dua etmediler. Tam tersine bu baskılara ve zulüme dayanabilecek güç için dua ettiler. Tanrı sözünü duyurabilmek için güç ve cesaret istediler. Evet dostum, o ilk günlerdeki inanlı topluluğu günümüzde var olan inanlı topluluğundan bir hayli farklıydı. Elçilerin İşleri 4. bölüm 30. ayette ise kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat diyor. İnanlı topluluğunun ilk günlerindeki gücüne iyice lütfen dikkat edin. Elçilerin İşleri 4. bölüm 31. ayette duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler diyor. Bu şeyi gerçekleştiren inanlılar topluluğunun gelmiş olduğu aşamaydı. Elçilerin İşleri 4. bölüm 32. ayette ise inanlılar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı diye yazıyor. Bu uygulama çok uzun sürmedi. İnanlılar topluluğuna çok geçmeden benliğe göre yaşayan inanlı görünümlü insanlar ne yazık ki girdiler. Elçilerin İşleri 4. bölüm 33. ayette elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi diyor. İşte İncil vaazının ana merkezi budur. Elçilerin İşleri 4. bölüm 34 ila 37. ayetler arasında ise aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi diye yazıyor. Bu tür bir yaşam biçimi inanlı topluluğunun ruhsal durumu nedeniyle kısa bir süre devam edebilmiştir. Bizim de bugün aynen onlar gibi yapmamız gerektiğini söylemek biraz zor olur. Böyle yapmaya kalkışacak olursak tam bir kargaşalığa düşeriz. Neden mi? Çünkü her şeyden önce onlarınki kadar yüksek bir ruhsal düzeyde olmamız gerekir ki maalesef bugün o düzeye sahip değiliz. Bu konuda dürüst olalım ve gerçeği kabul edelim. Bizim şu andaki en önemli ihtiyacımız İsa Mesih ile daha yakın bir ilişkide olmaktır. Bu ayetlerde Elçi Barnaba ile tanıştık. Onunla ilgili diğer bilgilerle ileride zaman zaman yine karşılaşacağız. Elçilerin İşleri 5. bölümdeki temel konu Hananya ve Safira'nın ölümü ve topluluğa yapılan ikinci baskı konusudur. 5. bölüme gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde Simon Petrus'un vermiş olduğu o büyük vaazın etkilerini görmekteyiz. Bununla beraber birer Mesih inanlısı olan ama ilk dönem inanlar topluluğunun o yüksek ruhsal düzeyinde yaşayamayan Hananya ile Safira'nın ölümüne yol açan inanlar topluluğunda yaşanan ilk bozukluğu da görmekteyiz. 4. bölümün sonlarında Barnaba adlı biriyle karşılaşmıştık. Burada onunla yine karşılaşmaktayız. Barnaba ilk dönem inanlılar topluluğunun çok değerli üyelerinden biridir ve gerçek bir Tanrı adamıdır. Barnaba aynı zamanda Elçi Paulus'un zor bir bölge olan Galatya'ya gittiklerinde yanına aldığı ilk müjdeci arkadaşıdır. Tanrı bu ikisinin Galatya bölgesinde verdiği ruhsal hizmetleri akıl almaz biçimlerde bereketlemişti. Barnaba inanlılar topluluğuna yüklü bir bağışta bulunmuştu. Gerçekten öylesine cömert bir bağış yapmıştı ki herkes bu olaydan söz eder olmuştu. Göstermiş olduğu bu cömertlik nedeniyle sanımca adı her yerde duyulmuştu. İnanlılar topluluğunun ilk günlerinde inanlılar her şeylerini ortaklaşa kullanıyorlardı, bunu unutmamalıyız. Bu uygulama onların gerçekten de yüksek bir ruhsal seviyede bulunduklarını göstermektedir. Ama işte burada ilk bozuklukla karşılaşmaktayız. Her şeyi beraber paylaşma uygulaması ne yazık ki uzun süremedi ve sürmedi. Çünkü insanlığın hamurunda bulunan bedensellik özelliği bu mükemmel uygulamanın devam etmesine engel oluşturdu. Şimdi ilk olarak Hananya ve Safira'nın durumuna bakalım. Elçilerin İşleri 5. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Hananya adında bir adam karısı Safira'nın onayıyla bir mülk sattı. Paranın bir kısmını kendisine saklayarak gerisini getirip elçilerin buyruğuna verdi. Karısının da olup bitenlerden haberi vardı diye yazıyor. Açıkça görülüyor ki bu kişiler Barnaba'yı kendilerine örnek alıyorlardı. Barnaba'nın toplumun saygınlığını kazandığını ve bir anda meşhur olduğunu gördüklerinden kendilerinin de bu yolla meşhur olmalarının hiç de kötü bir şey olmayacağını düşündüler. Gerçekten de onlar da yapacakları bağışlarla tanınmak istiyorlardı. Ben sırf dikkat çekmek amacıyla Rabbin işine para veren insanlar gördüm. Gerçekten insanın yüreği gururludur. Yani gurur hala bugün bile insanın yüreğinde egemendir. İşte Hananya ve Safira da aynen bu durumdaydılar. Onların bu paranın geri kalan kısmını ellerinde tutmak istemelerinde herhangi bir yanlış yoktu. Paralarını ellerinde tutmak en doğal haklarıydı doğal olarak. Satılan mülk kendilerine ait olduğundan bu parayla istedikleri her şeyi yapmaya hakları vardı. Bugün bizler inanlılar topluluğunda lütuf altında bulunmaktayız. Belirli bir miktar para vermek zorunluluğunda değiliz. Bazıları ondalık vermemiz gerektiğini söyleyebilirler. İnanlılar topluluğunun ilk günlerinde herkes elinde olan her şeyi veriyordu. Hananya ile Safira ellerinde olan her şeyi vermediler. Bir kısmını kendilerine bıraktılar ve bu onların en doğal hakkıydı. Ancak onların yarattığı sorun ya da işlediği günah bu konuda yalan söylemiş olmalarında bulunmaktaydı. Bir kısmını kendi ellerinde tutarlarken satılan tarlanın karşılığında aldıkları bütün parayı verdiklerini söylüyorlardı. Ben insanların her şeyimi veririm ilahisini söylemelerini şahsen sevmiyorum. Çünkü bu ilahiyi söyleyenlerin birçoğu yalancı durumuna düşmektedirler. Söyleyeceğimiz ilahilerde çok dikkatli olmalıyız. Rabbin önünde verilen bir söz ya da içilen ant hiçbir zaman hafife alınmamalıdır. Hananya ile Safira ellerindeki her şeyi sunağa getirdiklerini söylüyor olmalarına rağmen bu konuda gerçeği değil, yalan söylüyorlardı. Elçilerin İşleri 5. bölüm 3. ayette Petrus ona, Hananya, nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın, dedi. Bu adamın ve karısının işlediği günah, bu kişilerin bu konuda yalan söylemiş olmalarıydı. Elçilerin İşleri 5. bölüm 4. ayette ise, tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun diye yazıyor. Günümüzde kutsal ruhun Tanrı olduğunu inkar eden insanlar vardır. Göreceğimiz gibi Simon Petrus kutsal ruhun Tanrı olduğunu açıkça anlamıştı. Petrus şöyle dedi Elçilerin İşleri 5. bölüm 5. ayette. Şeytan niçin senin yüreğini böyle doldurdu da kutsal ruha karşı yalan konuştun? Sonra Petrus sözlerine şunları ekledi. Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söyledin. Ve 5. ayette Hananya bu sözleri işitince yere yıkılıp can verdi. Olanları duyan herkesi büyük bir korku sardı diye yazıyor. Bugün Simon Petrus'un bu adamın yani Hananya'nın ölümüne neden olduğunu düşünen insanlar bulunmaktadır. Bunlar Hananya'nın ölümünden Petrus'u suçlu tutarlar. Ben Petrus'u bu suçtan ayırmak isterim. Hananya yere düşüp öldüğünde belki de en çok şaşıran kişi Simon Petrus olmuştur. Petrus'un neler olacağı konusunda herhangi bir şey bildiğini hiç sanmıyorum. Hananya'nın canını alan kimdi? Biliyor musunuz? O kişi Tanrı'ydı. Bu konuda Tanrı'yı hiçbir zaman suçlayamayız. Tanrı'da bir haksızlık, adaletsizlik olmadığını biliyoruz. İnsana yaşam veren Tanrı'dır. Öyleyse bu yaşamı geri almaya da Tanrı'nın hakkı vardır. İçinde yaşadığımız evren Tanrı'nın evrenidir. Bizler O'nun yaratıklarıyız. Dostlarım, O bizim canımızı istediği zaman alma hakkına sahiptir. Böyle yapmakla Tanrı hiçbir suç işlemiş olmaz. Bu olayda gördüğümüz şeyler Tanrı'nın inanlılar topluluğu içerisindeki disiplinidir. Hananya ve Safira'nın ölmelerinin bir sorumlusu varsa bu sorumlu Tanrı'nın kendisidir. Elçilerin İşleri 5. bölüm 6 ila 9. ayetler arasında gençler kalkıp Hananya'nın ölüsünü kefenlediler ve dışarı taşıyıp gömdüler. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Hananya'nın karısı olanlardan habersiz içeri girdi. Petrus, söyle bana tarlayı bu fiyata mı sattınız diye sordu. Evet, bu fiyata dedi Safira. Petrus ona şöyle dedi. Rabbin ruhunu sınamak için nasıl oldu da söz birliği ettiniz? İşte kocanı gömenlerin ayak sesleri kapıda. Seni de dışarı taşıyacaklar. Simon Petrus bu kadının başına ne geleceğini biliyordu. Tabi Hananya'nın başına gelecekleri başta bilmiyordu ama şimdi bu kadının başına gelecek olan şeyler apaçık ortadaydı.